Ayrım 12. Huzurun kaynağı aile. Mehmet Oruç, sayfa 144. Sosyal problemlerin sebebi. Psikolojisi üzerine isim yapmış Dr. Benjamin Spock, günümüz sosyal problemlerini eski değerleri kaybetmeye bağlamakta. Yaşlara değer vermeyip onların tecrübelerinden istifade etmemeye bağlamaktadır. Geçmiş geniş aile yapısından övgüyle bahseden bir yazısında diyor ki, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında Amerika'da ve Avrupa'da aile yapısı klasikti. Ana babaların, büyük anne, büyük babaların yaşlarına, tecrübelerine itaat ve hürmet uyum getiriyordu. Baba çekirdek ailenin reisi olarak tanınır ve bu görevini vakarla yürütürdü. Çocuklar büyüklerine saygı gösterirlerdi. Bugün ise her şeye rağmen hala yürüyebilen çok az sayıdaki aile bile gerginlik ve sıkıntıyla iç içe. Sadece ana veya sadece baba ile devam eden aile hayatında geçimsizlikler çok yaygın. Yaşlar değil hürmet beklemek, artık gençlerden sadece müsamaha görmeyi ümit edebiliyorlar. Artık birçok ailede baba, sofraya ya da sohbete reislik eden tesirli bir rol üstlenmiş değil, evin dışındaki işiyle meşgul. Televizyon komedilerinde büyük baba, baba, ekseriya sersemce hareketler yapan bir maskara hüviyetinde canlandırılıyor. Anneler güvenilir, saygıdeğer, eğitici kimliklerini gitgide kaybediyor. Bazı ailelerde çocuklar büyüklerden daha fazla söz sahibi. Eskiden yemek saatleri büyük baba, büyük anne ve bütün aileyi bir araya toplayan mühim bir adet idi. Bugün önemsiz, sıradan vakitler haline geldi. Hatta bazı evlerde masa etrafında aile fertlerinin toplandığı yemek saatleri mevcut bile değil. Bu da aile fertleri arasında birlik, beraberliği ve huzuru yok etmekte, sosyal problemler üretmektedir. Haklı mı, mutlu mu olmak istersiniz? Haklı olmak mı istiyorsun yoksa mutlu olmak mı? Evet, ailede, cemiyette herkesin devamlı sorması gereken en önemli sorulardan biri de bu. Haklı mı olmak, mutlu mu olmak? Hayatta çoğu zaman ikisi de mümkün değildir. Haklı olmak ve iddialarımızı savunmak hem muazzam miktarda zihinsel ve enerji tüketir, hem de hayatımızdaki insanlarla aramıza mesafe koyar. Haklı çıkma ihtiyacı ya da başkasının hatalı olduğunu ispatlama arzusu, çevremizdeki insanları sürekli savunmada olmaya yöneltebileceği gibi bizi de baskı altında tutar. Buna rağmen çoğumuz evimizde, çevremizde hep kendi doğrularımızı, başkalarının yanlışlarını kabul ettirmeye çalışarak zaman ve enerji tüketiriz. Birçok insan farkında olarak ya da olmayarak başkalarının hatalı olduklarını ispatlarsa, onların bunu minnettarlıkla karşılayacağını ya da en azından bir şeyler öğreneceklerini sanır. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Hatayı kabul etmemek büyük hatadır. Bir düşünün, bugüne dek hiç haksız olduğunuz söylendiğinde, siz bunu söyleyen eşinize veya arkadaşınıza içten, "Sen haklısın, bana haksız olduğumu gösterdiğin için çok teşekkür ederim" dediniz mi? Ya da tanıdığınız bir kimse hatasını düzelttiğiniz veya haklı çıktığınız için size kaç kişi teşekkür etti? Maalesef çok az. Bunların da kaç tanesi gerçekten samimi? İşin gerçeği şudur. Hepimiz evde olsun, dışarıda olsun öne sürdüğümüz iddialara başkalarının saygı göstermesini ve bunların anlaşılmasını isteriz. İnsanların en büyük arzularından biri kendisini başkalarının dikkatle dinlemesidir ve dinlemeyi bilenler herkes tarafından en çok saygı ve sevgiyi görürler. Karşılarındaki insanın ikide bir düzeltme alışkanlığı olanlar ise pek sevilmezler ve herkes onlardan kaçmaya bakar. Bütün bunlar haklı çıkmak hiçbir zaman uygun değildir anlamına gelmez. İnsanın gerçekten haklı çıkmasını istediği durumlar da vardır. Hiç taviz vermek istemeyebileceğiniz ilkeler olabilir. Burada düşündüklerinizi açıkça söylemek önemlidir ama çoğu zaman insanın egosu öne çıkar ve kavgasız geçebilecek bir konuşmanın niteliğini bozar. Bu ille de haklı çıkma isteğinden ve ihtiyacından kaynaklanır. Daha sevimli olmanın en güzel yolu haklı çıkmanın zevkini ve süksesini başkalarına bırakmaktadır. Düzeltme huyunu bırakın. Bu huydan vazgeçmek ne kadar zor gelse de emin olun çabanıza değecektir. Birisi size "bence en önemli şey" diye başladığında hemen onun sözünü kesip "hayır, daha önemlisi şudur" veya buna benzer yüzlerce sessiz sözlü teklif düzeltme yapmak yerine bırakın karşınızdaki insanın yorumu öyle kalsın. Böylece evimizdeki, çevremizdeki insanlar size karşı daha az savurgan, daha çok sevgi dolu olacak. Nedeni tam olarak anlamasalar bile size karşı tahminlerinizin ötesinde bir beğeni duyacaktır. Siz de onların mutluluğuna tanık olup buna katılmanın bir ego çatışmasından çok daha tatmin edici olduğunu keşfedeceksiniz. Ben haksızım, sen haklısın diyebilmeliyiz. En temel ilkelerimizden ve yüreğinizde biçimlenen fikirlerden taviz vermeniz şart değildir. Ama bugünden başlayın ve bırakın çoğu zaman da başkaları haklı oluversin. Siz gerçekten haklıysanız, söylemeseniz de bir gün haklılığınız zaten ortaya çıkacaktır. Çünkü gerçekler gizli kalmaz. Zaten dinimizle münakaşayı terk edip haklı olduğu halde karşısındakine ben haksızım sen haklısın diyene cennet vaat ediyor. Bu konuyla ilgili olarak Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Sizden öncekiler sırf bunun yüzünden helak oldu. Bırakın münakaşayı. Münakaşanın faydası yoktur. Mümin münakaşa etmez. Münakaşa eden iki kişi ziyandadır. Münakaşa edene kıyamette şefaat etmem. Haklı olduğu halde münakaşayı bırakana cennetin kenar, orta ve yüksek yerinde 3 köşk verileceğine kefilim. Putlara tapmaktan sonra Rabbimin ilk yasak ettiği şey münakaşadır. Kişi haklı da olsa münakaşa etmeyip karşısındakine sen haklısın derse rahat eder. Düşman değil dost kazanır çünkü münakaşa dostların arasını açar, kin ateşini körükler. Münakaşa karşıdaki insanı cahil yerine koymak demektir. Sen bilmezsin, ben bilirim demektir. Cahillikle suçlanan herkes az veya çok üzülür, kırılır. Bu da dostluğu zedeler. Ben haklıyım, sen haksızsın demek, kendisinin akıl, fazilet ve ilimde üstünlüğünü ispata çalışmaktır. Bu ise karşıdakini cehalet ve ahmaklıkla itham etmek demektir. Kendini karşısındakinden üstün görmek ise kibirdir. Münakaşanın savunulacak hiçbir yönü yoktur. Her yönden zararlıdır. Münakaşa güzel ahlakın zıttıdır. Müslüman güzel ahlaklı olur. Hadis-i şerifte mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz. Güler yüz ve tatlı dil ve güzel ahlakla memnun etmeye çalışınız buyuruldu. Güzel ahlaklı kimse herkese karşı güler yüzlü, tatlı dilli olur. Hiç kimseyle münakaşa etmez. Bilir ki münakaşa etmek dostluğu giderir. Düşmanların çoğalmasına sebep olur. Fitne çıkarmaz, dost ile de düşman ile de tatlı konuşur, herkesle iyi geçinir. Hafız-ı Şirazi'nin dostlara doğru söylemeli, düşmanları güler yüze ve tatlı dille idare etmelidir sözüne uyar. Af dileyeni affeder. Kimsenin sözüne karşı gelmez, münakaşa etmez, herkese yumuşak söyler, sert konuşmaz. Haklı olduğu halde münakaşayı terk etmek, haksız olduğu halde münakaşayı terk etmekten daha zordur. Bu bakımdan haklı olduğu halde münakaşayı terk etmek daha çok sevaptır. Münakaşanın zararları. Hakkı açıklamak niyetiyle de olsa başkalarını mağlup etmek için yapılan tartışmalar zararlıdır. Bir kimsede tartışmada galip gelme sevgisi, hakkı karşısındakinin ağzından duymaktan daha sevimli gelirse her kötülüğün içine girmiş demektir. Tartışmayı kazanma arzusu diğer kötülüklere sebebiyet verir. Hadis-i şerifte hitabeti kuvvetli ve münakaşacı olan faydalı amelden mahrum kalır buyurulmuştur. Tartışmanın pek çok zararı vardır. Bunların bazıları şunlardır. Tartışma hasede yol açar. Hadis-i şerifte haset ateşin odunu yediği gibi hasenatı yer buyuruldu. Hakkı küçük görmeye sebep olur. Başka bir hadis-i şerifte, hakkı küçük görmek kibirdendir buyuruldu. Tartışma kin tutmaya yol açar. Kendi fikrinin kabul etmediğini gören tartışmacı, karşısındakine gizli açık kin besler, bazen öbür boyu onu affetmez. Gıybete sebep olur. Halbuki Allah-u Teala gıybet etmeyi ölü eti yemeye benzetmiştir. Övünmeye sebep olur. Allah-u Teala kendimizi övmekten bizi men ederek, elbette Allah-u Teala kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez buyurmaktadır. Lokman 18. Nifaka, riyaya, inada yol açar. Hadis-i şerifte Allah'ın en sevmediği kimse hakkı kabul etmekte inat edendir buyuruldu. İnat, karşımızdakini aşağı görmeye, ondan nefret etmeye, ona düşmanlık beslemeye yol açar. Münakaşa dostların azalmasına, hasımların çoğalmasına sebep olur. Hasan-ı Basri Hazretleri, bin kişinin dostluğuna bir kişinin düşmanlığını satın alma buyurdu. kötülerle münakaşa etme üzerler, iyilerle münakaşa etme küserler. Bütün bu bildirilenler söylemesi kolay, yapması zor şeylerdir. Zor ama mümkün. Karşında cennet sözü var. Hem de Peygamber Efendimiz'den. Kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. İnsanın ana babasını, eşini, çocuklarını üzmesinin günahı, sevindirmesinin de sevabı diğer insanlardan çok fazladır. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Ailede sıkıntının kaynağı, dünyanın ve içindeki canlıların varlıklarını sürdürebilmesi, ayakta kalabilmesi Allah-u Teala'nın belirlediği tabiat kanunlarına bağlıdır. Mesela havadaki oksijen oranı %21, karbondioksit oranı ise 0.03'tür. Havadaki oksijen oranı %21'den az veya çok olursa hiçbir canlı nefes alamaz ve yaşayamaz. Hiçbir insan, hayvan ve bitki hayatta kalamaz. Yine karbondioksit oranı yükselirse canlılar zehirlenip ölür. Bunun gibi dünyanın bir de sosyal kanunları vardır. Bu kanunlara uymak insanın rahat ve huzur içinde yaşamasını sağlar. Bunlara uyulmazsa toplumların dengesi bozulur, dünya sıkıntı ve ızdırap yeri olur, çekilmez hale gelir. Bütün toplumlar aile üzerine kurulmuştur. Aileler toplumun temel taşlarıdır. Aile olmazsa veya ailede taşlar yerine oturmamışsa o toplumda huzur olmaz. Bu sosyal bir kanundur. Allah-u Teala toplum bu denge üzerine yaratmıştır. Aile yoksa veya aile fertleri görevlerini yerine getirmiyorsa, evde babanın otoritesi yoksa, aile fertleri babaya saygıda kusur ediyorsa o toplumda huzur ve sükun olmaz. Ayının iyiliği. Bugün bütün dünyada insanın bindiği dalı kesmesi gibi toplumun huzur kaynağı olan ailenin yıkılması için bazı güç odakları tarafından büyük bir çaba sarf ediliyor. İşin garibi, bu faaliyetler de hürriyet, özgürlük adına akıllarınca ailede babanın dışında diğer fertlere iyilik olsun diye yapılıyor. Bu iyilik ayının yaptığı iyiliğe benziyor. Adamın biri ayıyı ölümden kurtarır. Ayı adamın yaptığı iyiliğe karşılık olarak bir petek bal getirir. Adam afiyetle balı yer. Bir müddet sonra da uyur. Yüzündeki tatlı bulaşına sinekler konmaya başlar. Ayı sineklerin adamı rahatsız etmesine üzülür. Sinekleri öldürmeye karar verir. Eline aldığı büyük bir kaya parçasını adamın yüzündeki sineklerin üzerine bırakır. Böylece adamı sineklerden kurtarır fakat adamın yüzünde yamyası yapar. İşte bugün özgürlük adı altında ailede kadına yapılmak istenen budur. Allah-u Teala insanı zaten hür olarak yaratmış fakat hür demek her istediğini yapmak demek değildir. Yani başıboşluk değildir. Hür insan kendine çizilen sınırlar dahilinde istediğini yapan kimse demektir. Bu sınırı da onu yaratan çizer. Yaratılanın, insanın çizdiği sınırla yapılan iyilik ayının yaptığı iyilikten farklı olmaz. Bugün batıda zaten aile mefhumu neredeyse kalmadı. Aile ortadan kalkınca da alkol, uyuşturucu, fuhuş, her türlü cinsi sapıklıkta diz boyu. Bunun neticesi olarak da boşanma oranları her yıl hızla artmaktadır. Ülkemiz bu konuda da maalesef hızla batıya ulaşma yarışında. Gazetelerde yayınlanan bir araştırma sonucu bu konuda alınan mesafeyi göstermesi bakımından çok ibret vericidir. Boşanmaların birinci sebebi de karşılıklı aldatma, yani zina. Boşananların çoğu da eğitim seviyesi yüksek olanlar. Ekonomik özgürlük. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Işık Sayıl yaptığı açıklamada boşanma oranlarındaki artışı insanların evlilik kurumunu verdiği değerin azalmasına bağlıyor. Kadınların ekonomik özgürlük kazanmasının ve eğitim seviyesindeki artışın etkili olduğunu söylüyor. Profesör Doktor Işık Sayıl, toplumdaki eşler anlaşamıyorlarsa ayrılmalıdır gibi yanlış bir anlayışın olduğunu belirterek, ayrılık çözüm değil, daha büyük sıkıntıların kaynağıdır diyor. Çünkü ayrılık demek, huzur kaynağı ailenin dağılması, sahipsiz kalması, çocukların sokağa düşmesi demektir. Aileye sağlanan maddi desteğin aileyi rahatlatacağı, böylece aile yuvasını sağlamlaştıracağı, yine kadının eğitim seviyesinin yükseltilmesi, eğitimli kadına dayalı, huzurlu sağlam bir aile ortamı sağlaması beklenirken, tam tersine bu iki unsurun aileyi yıkmakta başrol oynaması Hayli düşündürücü değil mi? Sizce bu işte bir terslik yok mu? Ne dersiniz? Geleneksel aileye dönüş. Son 60-70 yıldır kadının iyiliği için, kadını kurtarmak için yapılan her faaliyet kadını daha da zor durumda bırakmış olup onu ayrıca büyük bir çıkmaza sürüklemektedir. Kadını özgürleştirmek, kocasına bağımlılıktan kurtarmak adına yapılan çalışmalar onun özgürlüğünü daha da kısıtlıyor. Koca bağımlılığından kurtulan kadınlar başka yerlere daha çok bağımlı olmak zorunda bırakılıyor. Yağmurdan kaçayım derken doluya tutuluyor kadın. Dim ya da pirince giderken evdeki bulgurdan da mahrum kalıyor. Geriye dönüşü olmadığı için de şunun bunun oyuncağı olarak perişan bir halde hayatını tamamlıyor. Kurda kuşa yem oluyor. Bu da zaten nazik ve hassas yapılı olan kadını yıpratıyor. Depresyona ve çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Kadınlar bunalımda. Nitekim son zamanlarda yaptıkları ilmi çalışmalarda uzmanlar, kadınların son yüzyılda kazandıkları özgürlüklerin sağlıklarına zararlı olduğu, bu özgürlüklerin yol açtığı stresin sonucu olarak sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların etkisiyle ömürlerinin kısaldığı yorumunda bulunuyorlar. Bir müddet sonra erkeğin ortalama ömür açısından kadını geçeceği tahmininde bulunuyorlar. Bilim adamları genç kadınlar arasında alkol, uyuşturucu, fuhuş ve sigara tüketimiyle stresin arttığını ve bunun sonucu olarak ömürlerinin kısalmasının kaçınılmaz olacağını savunuyorlar. Bu konuyla ilgili raporu hazırlayan Continuous Mortality Investigation Bravo adlı özel araştırma şirketinin direktörü Tony Leonardo, kadın ömründe kısalma trendinin bu şekilde sürmesi halinde kadın ve erkeğin ortalama ömürlerinin bir noktada eşitleneceğini ve sonra erkeğin ortalama ömür konusunda kadını geçeceğini söylüyor. Bu tehlikeli gelişmeyi gören bazı batılı devletler şimdiden tedbir almaya başlamış. AA'nın Hollanda'da geleneksel aileye dönüş başlıklı haberin özeti şöyle. Hollanda'da ailelerde erkek ve kadının rol dağılımında geleneksel yapıya dönüş başladı. Merkez İstatistik Bürosu'nun verilerine göre çalışan kadın arasında tam gün yerine yarım gün çalışma tercih ediliyor. Kadınlar giderek evine ve çocuklarına daha çok zaman ayırıyor. Karı koca tam gün çalışanların sayısında 1980 veya 1990'lı yıllarda görülen artış tersine döndü. Erkeğin tam gün çalıştığı ailelerde çalışan kadın sayısı azaldı. Son 10 yılda tam gün çalışan kadınların yaklaşık %44'ü yarım gün çalışmaya başlandı. Hollanda'da halen 18 yaşın altında çocuğu olan ailelerin %30'unda geleneksel yapı hakim görülüyor. Erkek çalışırken kadın evinde çocuklarına bakıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bütün hayatı sahnede Türk sanat müziğini icra etmekle geçen Müzeyyen Senar, Habertürk'te Gülgün Feyman'a huzurlu aile özlemini şöyle dile getiriyordu. Üç evlilik yaptım, üçünde de başarılı olamadım. Ne sahne ne başka bir şey isterdim. Bir erkekle ömür boyu aile hayatı yaşamak isterdim. 10.05.2005 Matematiksel eşitlik. Ailede görev ve sorumlulukların yeniden yorumlanması ile kadın erkek eşitliği adı altında evde baba otoritesi yıkılmak istenmektedir. Halbuki sosyal hayatta matematiksel olarak eşitlik yoktur. Her iş yerinde eşit olmamalarına, farklı konumda olmalarına rağmen çalışanlar iş yeri sahibini veya müdürünü memnun etmek için elinden gelen gayreti gösterir. Bunun gibi aile fertlerinin de ailenin reisi olan babayı kendilerinden üstün görüp onu memnun etmek için gayret etmeleri eşitsizlik değildir. Aslında babaya iyilik aile fertlerini kendilerine iyilik etmeleri demektir. Çünkü babanın zarar görmesi ailenin bütün fertlerine müteselsilen intikal eder. Babanın iyi, rahat ve huzurlu olması fertleri etkiler. Aileyi yıkmak için o kadar yoğun propaganda yapılıyor ki bu gerçekler kimsenin aklına gelmiyor. Aile fertleri, özellikle evin kadını, şuursuzca bindikleri dalı kestiklerinin farkında değiller. Eşit olmak uğruna huzurlarını yok ediyorlar. 12. ayrımın sonu, sayfa 155.